Ayrım 4. Evet, nar ağaçlarıyla yoğun dostluğum tüm yaz boyu bu güzel insanlar aracılığıyla olurdu. Her pazar günü ve bir de her fırsat bulduğumuzda birlikte şehrin dışında Gazi Köşkü denilen herkese açık köşk ve konakların olduğu bölgedeki bahçelere pikniğe giderdik. Dicle Nehri'nin kıyısına kurulmuş bu bahçeler her zaman yeşildi, her zaman çiçekler, güller, çeşitli renkler ve kokularla bir güzellik ve sükunet yayardı ortalığa. Alt tarafta Dicle, Mezopotamya'nın bu nazlı gelini, diğer nazlı gelin Fırat'ın sevgili kız kardeşi, kadim zamanlardan günümüze kadar bölgeye canlılık ve renk veren yaşam kaynağı bu bereketli nehir, ışıldayan renklerle akıp dururdu. Daha milattan önce 3000 yıllarında bölgeye Subartu denilmesi sebepsiz değildi. Irmaklar arası anlamına gelen Subartu, hala insanların yaralı ruhlarındaki dalgaları dindirecek bir güzellikteydi. Ve sayısız meyve ağacı vardı orada. Ve bana göre en güzeli, nar ağaçları ve dallarında yer yer kabuklarını zorlayan çatladı çatlayacak iri narları. Pikniğimizi genellikle nar ağaçlarının bulunduğu yerde büyükçe bir nar ağacının altında kilimleri sererek yapardık. Nar ağaçlarının gölgesinde o dalları, renkli çiçekleri, artık büyümeye başlamış narları seyrederdim. Hayır, seyretmez, onlarla yaşardım, onlarla bütünleşirdim. Piknik günlerimizde her zaman güzel yemeklerimiz, taze meyvelerimiz ve sebzelerimiz vardı. Ben ve Mugo'nun koynunda şiddet, kin, nefret, ölüm ve öldürmeden başka hiçbir şey anlatmayan ama bir tutkuyla sevdiğimiz o rezil kitapçıklar vardı. Apevardon'un da soğuk pınar sularında serinlettiği rakısı elbette eksik olmazdı. Apevardo genellikle öğleden sonra içmeye başlardı. Önce öğle yemeğini yer, kısa bir süre kestirir, sonra da kalkar, zengin sofrasını kurar, kırdığı iki narın iri tanelerini de bir tabağa doldurup önüne koyduktan sonra içmeye başlardı. Akşama doğru ağaç dalları ve yapraklarının yavaş yavaş kıpırdamaya ve mırıldanmaya başladığı ve güneşin Dicle sularıyla iyice birleştiği saatlerde Apevardo Ermenice türküler söylemeye başlardı. Türküler çok uzun değildi. Kısa, boğuk ve hüzünlüydüler. Türkülerdeki hüzün yavaşça, perde perde yükselir, hepimizi çekerdi. Artık Metameire hiçbir şey yapmaz, kocasının yanına çömelir, Dicle'ye, uzaklara bakarak iç çekerdi. Apevardo şişenin dibini bulunca artık pikniğimiz bitti demekti. Ancak bir şey unutulmazdı. Apevardo ağlamaya başlardı. Yüzünü avuçlarına alarak ilkin yavaş yavaş, sonra da hüngür hüngür ağlardı. Uzunca bir süre ağlar, sonra da birden ağlamayı keser ve bir daha da sanki bir rüyadaymışçasına biz evlerimize varıncaya kadar konuşmazdı. Niçin Apevardo sanki kutsal bir ibadetteymiş gibi böylesine yoğun ağlıyordu ve sonra da bizden, çevremizdeki güzelliklerden, nar ağaçlarından, yaşamdan ayrılıyordu? Niçin o türküler hep hüzünlüydü ve niçin hep bir ağıt gibi söyleniyordu? O türküler neyi anlatıyordu? Apevardo'nun buğulu, hüzünlü sesinden çıkan o sözcüklerin anlamı neydi? Kimindi o türküler, o sözcükler? Kim yazmıştı onları? 3. Hepimizin başından geçmiş insani bir deneydir. Bir şeyi, bir dönemi, olayı, insanı, ilişkiyi ya da güzelliği ölçüsüz hisseder, duyar ve yaşarız. Ancak zamanla, kimi kez farkında da olmadan, egemen olamadığımız, kontrol edemediğimiz nedenlerle o doyasıya yaşadıklarımızdan uzaklaşır ve onları yitiririz. Ve zamanla yitirdiklerimize ilişkin şu duygu egemen hale gelir. Kendileri artık yitip gitmiştir. Bir tek yüreğimiz ve ruhumuzda onların kıpırdayan gölgeleri, silikleşen sesleri ve belirsiz renkleri kalmıştır. Yani yeniden zamanı geldiğinde yitik bir zamanın peşine düşebilmek için zorunlu olan şeyler yürek ve ruhumuzun gizli köşelerinde kalmıştır artık. Mugo, Apevardo ve Metameire ile ilişkim de sözcüklerin anlattığı kadar böyle düz olmasa da aynı insani deneyin bir parçası oldu. Onları yitirdim. Ya da şöyle söyleyeyim, ben yittim. Çocukluğumdan, çocukluğumun çevrelerinden uzaklaştım. Başka şeyler yoluma çıktı. Yaşamın önceden tasarlanması olanaksız yeni kapıları önüme açıldı. Bilinmezliğiyle bana heyecan veren her yeni kapı, bildiğim ve nasıl davranacağıma ilişkin emin olduğum eski bir kapıyı kapattı. Bu kapıların açılıp kapanmasıyla Gavur Mahallesi çok uzaklarda kaldı. Ancak yukarıda sözünü ettiğim meraklarımı yitirmeden bu denemenin konuları olan o hüznü, o ağlamaları, o türküleri, onların sahibi ya da sahiplerini hep merak ederek. O sözcüklerin sahibi kimdi? Her şeyden çok nedense bunu merak ederdim. O yaz günlerinde Diyarbakır'ın dayanılmaz kaynayan sıcağında bazen Amerika'nın yerlileri olan kızıl derililileri durmadan öldüren o kovboy öykülerinden başımı kaldırıp Mıgo'ya sorduğumda o Sayatnova diye birinden söz ederdi. Apivardo'nun okuduğu o türkülerin bir bölümü ona aitmiş. Şair Sayatnova onları yazıp bestelemiş. Peki kimdi bu Sayatnova? Mıgo da bunu bilmiyordu. Bir Ermeni şairi deyip geçiyordu. Cesaret edip Apivardo'ya da soramıyorduk. Hayır, sanırım cesaretle ilgisi yoktu. Daha doğrusu normal günlük yaşamında çok sessiz ve sakin olan ve pikniğin son perdelerini sanki hiç yaşamamış gibi unutmuş görünen Apivardo'ya o ağlama anılarını hatırlatmak istemiyorduk. Sayatnova öylesine sadece birkaç kez ismini duyduğum ama zamanla unuttuğum bilinmez bir şair. Yaklaşık 15 yıl sonra benim bir kuzey ülkesine göç edip orada bir Ermeni filmimi görmeme kadar neredeyse bana hiçbir şey söylemeyen bir bilinmeyen ruh. Sayatnova ile tanışmam ilginç oldu. Ancak bu tanışmaya gelmeden önce ilkin o hüznü, o hüznün dinmeyen, kurumayan kaynaklarından söz edeyim. Yıllar sonra 1971'de belli aralıklarla Türkiye'de askeri junta yapmayı neredeyse bir gelenek haline getirmiş ordunun o dönemde de sokaklara saldığı tankları aracılığıyla iktidarı yeniden ele geçirmesinden ve on binlerce insanı tutuklamasından sonra ben de tutuklular kervanına katılarak eski uygarlıkların beşiği olmuş o Diyarbakır'ın ismi duyulduğunda bile insanın ürperdiği askeri cezaevine tıkıldım. Askeri garnizonun tam ortasında küçük bir tepeciğin üstüne kurulu ve tanklarla, zırhlı araç ve dikenli tellerle etrafı çevrili cezaevi sosyal olduğu kadar etnik ve kültürel olarak da tam bir Mezopotamya mozeiydi. Zorunlu bir ikametin yarattığı renkli ve farklı, yeterince bilinmeyen ve oldukça ilgi çekici bir mozaik. Dışarının o korkunç manzarasına karşın, içeride biraz da o durumda olan insanın ruh haliyle oluşmuş sıcak bir hava vardı. Tutukluların büyük bir bölümü Kürt, yani Kurmanç, Zaza ve Müslümandı, yani Sünni, Alevi. Ancak tutuklular arasında Ermeniler, Asiri Süryanlar, Museviler, Türkler, Azeriler, Çerkesler, Araplar, Yezidiler de vardı. Halaylar, türküler, öyküler, anılar, espriler ve geçmiş zamana ilişkin anlatılar o cezaevinin günlük yaşamındaki korkulu ve kasvetli bir bekleyişin yükünü hafifletmek için başvurulan şeylerdi. Cezaevinin soğuk bir kış gününde yemekhanenin köşesine kurulmuş büyük bir sobanın yanında tüm bu sanatları çok iyi bilen bir tutukluyla tanıştım. Cemo Usta. Cemo Usta uzun boylu, oldukça iri, hoş sohbet olan Vanlı bir Ermeniydi. Bir işçi ustası olan Cemo Usta, sosyalist olduğu ve Junta'dan sonra yasaklanmış bir sosyalist partiye sanırım üye olduğu için tutuklanmıştı. Dostluğumuzun ilerleyen bahar aylarında, yani dışarıda, Dicle kıyılarında artık nar ağaçlarının çiçek açmaya başladığı bir dönemde, bir gün Cemo Usta'ya Gavur Mahallesi'nden Mıgo, Apivardo ve Mete Meyre'den söz ettim. O gün tüm o cezaevi yaşamının ender sürprizlerinden birini, beni hem çok sevindiren hem de çok düşündüren olaylarından birini yaşadım. Cemo Usta Apivardo'yu tanıyordu. Hem de iyi tanıyordu. İri cüssesiyle durmadan konuşan Cemo Usta heyecanlanmıştı. Kolumdan tutup beni yattığı ranzaya götürdü. Ranzanın altından bir karton kutu çıkararak ağzını açtı. Kutuda ancak bir damadın giymeye kıyabileceği, parıldayan, güzel meşin kokulu bir çift kundura vardı. Cemo Usta'nın tahliye olduğu gün giyeceği kunduralar Apivardo'nundu. Kuşkusuz onundu. Bu kadar güzel ayakkabılar ancak onun hünerli elleriyle yaratılabilirdi. Kunduraları gösterdikten sonra Cemo Usta beni cezaevinin bahçesine volta atmaya çıkardı. Onun uzun ve hızlı adımlarına ayak uydurmakta zorluk çekerek birlikte yürümeye başladık. Güneşli bir gündü. Tanklara, askeri zırhlı araçlara inat, ortalık yeşermeye başlamıştı. Yürüyüşümüzün başında tüm dikkatiyle büyük gözlerini bana dikerek birden sordu. Sen Ermeni katliamını bilir misin? Elbette biliyordum. Daha doğrusu çeşitli kereler çeşitli yerlerde duymuş ve biraz da okumuştum. Cevabım üzerine yine aynı dikkatle bir soru daha sordu. Peki sen kılıç artığının ne demek olduğunu biliyor musun? Tahmin ediyordum ama tam bilmiyordum. Benim söylediğim, belki de hiçbir anlamı olmayan, hatta gülünç olan birkaç şeyden sonra Cema Usta uzaklara bakarak yavaş duyulur bir sesle şöyle dedi. İşte, vardan o hünerli ellere sahip usta, Osmanlıların deyimiyle bir kılıç artığıdır. 4. Kılıç artığı gece gündüz, aylarca yıllarca, yaz kış, yağmurda çamurda, karda kıyamette, sıcakta, ateşte, durmadan işleyen keskin kılıçtan nasılsa kurtulabilen insan. Her şeyini, yerini yurdunu, malını mülkünü, anne ve babasını, kardeş ve yakınlarını, akraba ve dostlarını kaybeden, büyük olasılıkla öldü diye bir kenara atılan ve yaralı kurtulan, yüreği ve ruhu yaralı insan. Kimselerin anlamadığı, yaralarına merhem bile süremeyen, ancak kendisinden geçtiğinde ruhundaki yaraların acısını dindirebilmek için ağlayabilen çaresiz insan. Evet, kılıç artığı, artık niye yaşadığını bile bilmeyen, yüzü ileriye değil geriye, ölülerine dönük olan, yaşadıklarını kimseye anlatamayan, nasıl anlatılacağını bile bilmeyen, bundan çok utanan, kendisi yaşadığı için ölülerine karşı vicdan azabı içinde olan insan. Yaşayanlar arasında yaşıyormuş gibi yapan, yaşayanlar gibi yiyip içen, giyinip kuşanan bir ruh. Onulmaz oranda yaralı, rüyalarında sürekli şaklayan kılıçların sesini işiten, sıcaklarda keskin sırtında güneşin parladığı, kış ve karlarda ucundan birbirine karışmış kar ve kan damlacıklarının aktığı kılıçlar gören, kılıç seslerinin egemen olduğu bir korku tünelinde yaşayan ve mekanı hüzün olan bir ruh. Apevardo bir kılıç artığıydı.